Ayrım 17.
Meslektaşı da aynı sonuca varmıştı. Thomas'ın kendisi 5 dakika önce işini bitirmişti. Pencerenin önünde durmuş, elleri ardında arabaların Horse Ferry Road'da akıp gidişini izliyordu. Geçmek bilmeyen nezlesine rağmen birbiri ardına sigara içmekten kendini alamamıştı ve boğazı yanıyordu. Dosyaları karıştırmak, fişleri incelemek, sadece olumsuz cevaplar almasından başka işe yaramayan telefon konuşmalarını sıralamak müthiş bir baş ağrısına yol açmıştı. Tamam işte dedi, topukları üzerinde çark ederek, elimizden geleni yaptık, bize verilen ipuçlarına uygun kimse yok. Bu tür işler gören bir İngiliz bulunabilir dedi müfettişlerden biri ama kaydı yoktur. Hepsi kayıtlıdır diye homurdandı Thomas. Böylesine tehlikeli bir kiralık katilin izinin bulunamayacağı görüşünü kabul etmiyordu. Her neyse dedi, dosyaları toplayın, hepsini arşive götürün. Olumsuz bir cevap vereceğim, başka çözüm yolu yok. Bu soruşturmayı kimin için yaptık komiserim diye sordu müfettişlerin biri. Kafanı yorma yavrum, büyük dertleri olan biri varsa biz değiliz. İki genç polis bütün belgeleri topladıktan sonra kapıya doğru yürüyorlardı ki içlerinden biri kaşlarını çatarak döndü. Komiser, çalışırken bir şey düşündüm. Böyle biri varsa ve bu adam İngiliz uyrukluysa ülkemizde iş görmesi ihtimali pek yoktur. Demek istediğim burada sadece bir üssü, bir sığınağı bulunmalı. Durum dediğim gibi çıkarsa da kendini çevresine saygıdeğer biri olarak tanıtmış olması çok akla yakındır. Bir çeşit Dr. Jekyll, Mr. Hyde mi düşünüyorsunuz? Doğrusu evet, biraz böyle. Bulunmakta çok güçlük çekiliyorsa işinde büyük usta olmalı. Herhalde adam öldürmeye yeni başlamış değildir. Sonra dedi onu dikkatle dinleyen Thomas, adam ülkemiz gizli servislerinin dikkatini çekme tehlikesini göze almamak için yabancı ülkelerde iş görmeye bakıyor herhalde. Belki bir gün gizli servis onun varlığını haber almış. Thomas bir an düşündü ve başını salladı. Neyse bırak yavrum, artık dön evine. Özellikle bu yaptığımız araştırmaları da unut. Ama müfettiş çıkınca Thomas'ın kafasına serptiği tohum orada köklendi. Artık raporunu hazırlayabilirdi. Baştan aşağı 1-0. Ama ya Fransızların isteğinin ardında bir şey varsa? Ya Fransızlar Thomas'ın düşündüğü gibi sadece bir takım ürkütücü söylentilere kulak verip telaşlanmadılarsa? Söyledikleri kadar az şey biliyorlarsa, aranan adamın İngiliz olduğunu belirten hiçbir ipucu yoksa, onlar da bütün dünyada aynı araştırmaları yapıyorlar demekti. Thomas, Scotland Yard'ın ve özellikle gizli servisin aldığı sonuçlardan kıvanç duyuyordu. Hiç böyle bir aksilikle karşılaşmamışlardı. Hiçbir zaman ülkelerini ziyarete gelen bir yabancı devlet adamının burnu kanamamıştı. KGB şefi Ivan Serov denen ufak tefek herif bizzat Kuruşçev'in ziyaretini hazırlamak üzere geldiğinde onunla kendisi ilgilenmişti. Üstelik de İngiltere'de Serov'un canını almak isteyen Baltık ülkeleriyle Polonya'dan gelmiş düzinelerle insan vardı. Bir tek silah patlamamıştı oysa. Serov'un özel muhafızları her yana yayılmıştı. Hepsi tepeden tırnağa silahlı ve gerektiğinde ateşe hazırdı. 2 yıl sonra Komiser Brian Thomas'ın emekliye ayrılması, Meg'le birlikte satın aldıkları Bristol'un yeşilliğiyle kanala bakan küçük eve yerleşmeleri gerekiyordu. Her türlü tedbiri almak, en ufak ayrıntıyı gözden kaçırmamak en iyisiydi. Gençliğinde Thomas çok iyi bir rugby oyuncusuydu. Gal asıllı olduğundan işinden kaçabildiği günler Richmond'un Old Deer Park'ında London Welsh takımının maçlarını hiç kaçırmazdı. Bütün oyuncuları tanır, karşılaşmalardan sonra her zaman dostlukla karşılandığı soyunma odalarında onlarla konuşmaya inerdi. Takımda oynayanların hepsi oyunculardan birinin Dışişleri Bakanlığı görevlisi olduğunu bilirdi. Thomas'ın bu konuda daha fazla bilgisi vardı. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olmadığı halde yine de bakanlıkla birlikte çalışan ve Barry Lloyd'un görevli olduğu bölüm, bazen sadece servis diye adlandırılan ve çoğu kere halk arasında yanlışlıkla MI6 diye bilinen SIS idi. Açıklaması Secret Intelligence Service. Thomas masasının üzerindeki telefonu açtı ve bir numara istedi. İki adam 8 ile 9 arası Times yakınındaki bir barda iki kadeh atmak üzere buluştular. Bir süre rugby'den söz ettiler ama Lloyd gizli servis görevlisinin kafasında başka şeyler bulunmasından kuşkulanıyordu. Kadehlerini tokuşturduktan sonra Thomas öne doğru eğildi ve sesini biraz alçaltarak, "Başımda ufak bir dert var dostum," dedi. "Sanırım bu dertten kurtulmam için bana yardımın dokunabilir." ''Eğer imkan bulabilirsem neden olmasın?'' dedi Lloyd. Thomas ona çabucak sorunun ana hatlarını açıkladı ve şu sözlerle sonuçladı. ''Eğer aranan bu herif İngiliz uyrukluysa bence kendi ülkesinde ellerini kirletmekten sakınıyor ve işini yabancı ülkelerde sürdürüyordur. Başka bir deyimle eğer bir yerlerde iz bırakmışsa belki servisin dikkatini üzerine çekmiştir.'' ''Servisin mi?'' diye sordu Lloyd ağır ağır. ''Hadi hadi Barry, zaman zaman bir sürü şeyin öğrenilmesi gerekli oluyor.'' Thomas'ın sesi biraz daha alçalmıştı. Arkadan bakıldığında nehrin sol kıyısındaki ışıkların yayıldığı alacakaranlığın seyrine dalmış, borsada o günün dalgalanmalarını tartışan iki iş adamı sanılabilirlerdi. Blake'le ilgili soruşturma sırasında dosyalar elden geçirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sürü herifin işine burun sokuldu. Bu arada seninkilere de. Kendisinden şüphe edildiği sıra onun emrindeydin. Dolayısıyla seninle ilgili görüşleri biliyorum. Anladım, dedi Lloyd. Bir an duraladıktan sonra devam etti. Benden resmi olarak mı bilgi istiyorsun? Hayır, şimdilik böyle bir şey söz konusu değil. Lebel'in Malinson'a başvurması da resmi değildi. Bütün bunların mümkün olduğu kadar dikkati çekmeden yapılması gerekir. Çok nazik bir iş. Sanırım burada İngiltere'de Lebel'e ilginç gelecek bir şey bulunamayacak. Yine de hiçbir şeyi rastlantıya bırakmak istemiyorum. Sen de eldeki son kolsun. Bu herif sözde De Gaulle'ü mü öldürecek? Anlaşıldığı kadarıyla öyle. Eğer Fransızlar sadece bu işin dillenmesinden çekiniyorlarsa neden doğrudan bize başvurmuyorlar? Lebel'in isteği Malinson'a iletildi. Belki Fransa'daki gizli servisler senin bölümüne doğrudan bağlantı kurmuyorlar. Lloyd, SDC ile SIS arasında çok iyi bilinen kötü ilişkilerin ima edildiğini anlasa bile hiç renk vermedi. Garip, dedi bakışını nehre doğru gezdirerek. Philby olayını hatırlıyor musun? Tabii. Bu olay sonucu açılan yara bazı yerlerde hala kapanmadı. Philby 1961 Ocağı'nda Beyrut'ta yola çıkmıştı. Olay hemen duyulmadı ama servisin altı üstüne geldi. Bir sürü kişinin yerini değiştirmek gerekti. Aşağı yukarı Arap ülkelerine bakan bütün bölümü ve beraberinde başka bölümleri de duman etti. Peşine hemen adam takmak zorunda kaldıklarımızdan biri de Karayipler bölgesindeki görevlimizdi. 6 ay önce Philby ile birlikte Beyrut'ta bulunuyordu. Aynı Ocak ayı içinde Dominik Cumhuriyeti diktatörü Trujillo, başkent Ciudad Trujillo yakınlarındaki ıssız bir yolda öldürüldü. Raporlara bakılırsa partizanlar tarafından öldürülmüştü. Adamımız o günlerde Londra'ya döndü ve yeni bir göreve verilene kadar bir süre kendisiyle aynı odayı paylaştık. Bazı söylentilere göre arabanın tuzağa düşürülüp 100 metreden tek kurşunla şoförü vuran bir usta nişancı tarafından durdurulduğunu açıkladı. Üstelik araba zırhlıydı da. Şoför kurşunu boğazına yedi. Kurşun ön camın tepesindeki siperi delip geçmişti. Ancak ondan sonra partizanlar sindikleri yerden arabaya doğru saldırmışlardı. O sıra ısrarla bu usta nişancının İngiliz olduğu söylenmişti. Uzun bir sessizlik oldu. Boş bira bardakları iki adamın parmaklarının ucunda sallanıp duruyordu. İkisinin de bakışları dışarı, Times'ın karanlık sularına dalıp gitmiş, kurak görünümlü bir uzak adayı saatte 100 kilometre kadar hızla giderken, birden yoldan çıkıp kayalara çarparak duruveren arabayı, aşağı yukarı 30 yıl ülkesini acımasız bir boyunduruk altına tuttuktan sonra, yamru yumru otomobilinden çıkarılıp tozlar içinde köpek gibi öldürülen, işlemeli, ipekli, gömlekli yaşlı adamı anımsıyorlardı. Bu sözünü ettikleri adamın adını biliniyor mu? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Odada şöyle bir sözü edilmişti. O sıra çok işimiz vardı. Güney Amerika'nın küçük bir ülkesinin diktatörünü aldırmıyorduk bile. Olaydan sana söz eden meslektaşın bu konuda bir rapor hazırladı mı? Kuşkusuz, kural böyleydi. Ama söz konusu olan bir söylentiydi, yanlış anlaşılmasın. Basit bir dedikoduydu. Bizi ilgilendiren belirgin, elle tutulabilen olaylardır. İyi ama bu raporun bir yerlere konmuş olması gerekir değil mi? Mümkündür, dedi Lloyd. Dosyalara bir göz atmayı deneyemez misin? Ha, bak bakalım şu esrarlı usta nişancının bir adı var mı? Lloyd iki eliyle masaya dayandı. Evine dön, dedi komisere. Sana yardımı dokunabilecek herhangi bir şey bulursam hemen telefon ederim. Barın büyük salonuna döndüler, bira bardaklarını tezgahın üzerine bıraktılar ve kapıya yöneldiler. Bana büyük bir yardımda bulunmuş olursun, dedi Thomas kaldırımda el sıkışırlarken. Bir ipucu yakalama olanağımız belki binde bir. Ama talihimiz yaver giderse bu binde biri yakalayabilirsin. Lloyd ve Thomas Times'ı seyrederek tartışır, çakal da Milano'daki bir lokantanın terasında, bir duvarı boydan boya kaplayan camın önünde, Zabaglione'sinin son damlasını boşaltırken, Komiser Lebel Paris'teki İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda günlük toplantının ilkinde hazır bulunuyordu. Toplantıya katılanlar bir gün önceki kişilerdi. Bakan bütün bölüm şefleriyle çevrili masanın bir ucunda toplantıya başkanlık ediyor, Lebel masanın öbür ucunda ve onun tam karşısında oturuyordu. Önceki gün boyunca ülke sınırlarındaki bütün gümrük kapıları Fransa'ya giren uzun boylu ve sarışın yabancıların tümünün bavullarını iyice arama emri almışlardı. Özellikle pasaportlar bir DST temsilcisi tarafından, bölüm şefi olumlu anlamda başını salladı, çok dikkatli bir incelemeden geçirilecekti. Turistlerle iş adamları belki sınırlarda denetimin sıkılaştığını fark edeceklerdi. Ama üstleri iyice aranan yolcuların, özellikle uzun boylu ve sarışın kişilerin hedef alındığını fark etmeleri pek mümkün değildi. Eğer çok meraklı ve burnunu her yere sokan bir gazeteci meraklı sorular sormaya kalkarsa, yollarda yapılan her zamanki aramaların söz konusu olduğu cevabı verilecekti yalnızca. Altının çizilmesi gereken başka bir nokta daha vardı. Roma'daki 3 OAS şefinden birinin kaçırılmasını hedef alan bir teklif yapılmıştı. Diplomatik nedenlerle Dışişleri Bakanlığı bu tasarıya kesinlikle karşıydı. Çakal'ın hazırladığı komploya tek sözle bile değinilmemişti. Devlet başkanı onun durumundan haberi vardı da bu tasarıyı dinlemek bile istememişti. Sorunu bu yoldan giderek kısmen çözmek kesinlikle söz konusu değildi demek. General Gilbert, SDEC'nin dosyalarında yapılan dikkatli incelemelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. OAS saflarından ya da bu örgüte yakınlık duyanların arasından başka yerde profesyonel bir siyasi katilin izine rastlanmamıştı. Genel Haberleşme Müdürü, Fransız Emniyetinin sabıka kayıtlarında yapılan araştırmalarında sonuçsuz kaldığını açıkladı. Bunun üzerine DST şefi raporunu verdi. O sabah saat 7.30'da Kuzey Karı'nın çok yakınındaki bir postaneden Roma'da 3 OAS şefini kaldığı otelin arandığı tespit edilmişti. 2 ay önce bu otelde kaldıkları öğrenileli bir uluslararası telefon santralında çalışan bütün memurlar Roma'daki otelin numarası arandığında bu konuşmayı bildirme emri almışlardı. O sabah nöbetçi olan memur zamanında harekete geçememişti. Aranan numaranın listesinde bulunduğunu fark edene kadar Roma ile bağlantı sağlanmıştı. DST'ye ancak 2 numara arasındaki bağlantı kurulduktan sonra haber vermişti. Yine de konuşmayı dinleme açık gözlülüğünü gösterebilmişti. Mesajda şöyle deniyordu. Valmy'den Poitiers'e. Çakal keşfedildi. Tekrarlıyorum, çakal keşfedildi. Kowalski yakalandı. Ölmeden önce konuştu. Bu kadar. Anladınız mı? Büyük salonda uzun süren bir sessizlik oldu. Haberi nereden almış diye sordu Lebel sakin bir sesle masanın öbür ucundan. Düşüncelere dalıp gitmiş ve sanki karşısındaki duvara bakan Albay Roland'ın dışında tüm salonda hazır bulunanların başları ona çevrildi. Vay canına dedi Albay hala önüne bakarak. Herkesin dikkati yeniden eylem bölümü şefine döndü. Albay birden dalgınlığından sıyrılıverdi. Marsilya dedi kısaca. Kowalski'nin Roma'dan ayrılmasını sağlamak için kendisine tuzak kurduk. Joshua Grabowski adında eski bir dostu var. Bu adamın da karısı ve bir kızı. Kowalski'yi ele geçirene kadar hepsini gözaltında tuttuk. Sonra onları bıraktık. Kowalski'den bütün istediğim şefleriyle ilgili bilgiler vermesiydi. O sıra çakal olayını akla bile getirmenin nedeni yoktu. Dolayısıyla da Kowalski'nin yakalanmasını gizlememiz gereksizdi. Tabii daha sonra her şey değişti. Kuşkusuz o Polonyalı Jojo durumu Valmy'ye bildirdi. Üzgünüm. DST Valmy'yi postanede yakaladı mı diye sordu Lebel. Hayır, santral memurun aptallığı yüzünden 2 dakika farkla onu kaçırdık cevabını verdi DST temsilcisi. Etkisizliğin mükemmel bir örneği dedi Albay St. Clair de Vioban kuru bir sesle. Dostluktan yoksun birkaç bakış ona yöneldi. Yolumuzu el yordamıyla arıyoruz karşılığını verdi General Gilbert. Aşağı yukarı zindan karanlığında ve bilinmeyen bir düşmana karşı. Eğer albay harekatı yönetmek için gönüllü olarak ortaya çıkıp gerçekten bütün sorumlulukları üzerine alıyorsa, Elize Sarayı'nda görevli albay sanki SDEC şefinin üstü kapalı gözdağından çok daha büyük bir önem taşıyormuş gibi dikkatle önündeki dosyaları inceledi. Ama büyük bir gaf yaptığını çok iyi anlamıştı. Bir bakıma dedi bakan düşünceli düşünceli, durumu öğrenmeleri belki de o kadar kötü değil. Bu onları harekattan vazgeçmek zorunda bırakabilir. Öyle ya dedi St. Clair de Vioban tehlikeye düşen bir dengeyi yeniden sağlamak için. Sayın bakanımız haklılar. Artık bu işte inat etmeleri çılgınlık olur. Tuttukları adamı geri çağıracaklar o kadar. Ama adamın kimliği hala bilinmiyor dedi Lebel ağır ağır. Onun varlığını neredeyse unutmuşlardı. Adını bir türlü öğrenemedik. Bu aksilik sadece daha dikkatli davranmaya itebilir onu. Sahte kimlik kullanmak, kılık değiştirmek ve benzerleri gibi. Bakanın sözlerinin yarattığı iyimserlik çabucak dağılmıştı. İçişleri Bakanı ufak tefek adamı ilgiyle süzdü. Komiser Lebel'in raporunu dinlemekle daha iyi edeceğimizi sanıyorum baylar dedi. Öyle ya, soruşturmayı yöneten kendisi. Biz burada bütün imkanlarımızla ona yardımcı olmak üzere bulunuyoruz. Böylece söz almaya davet edilen Lebel başvurduğu çeşitli girişimleri, yaptığı uluslararası telefon konuşmalarının sonuçlarını açıkladı. Bütün cevaplar bugün bana ulaştı dedi. Hollanda'dan hiçbir şey çıkmadı. İtalya'dan bilinen bir sürü kiralık katil bulundu ama hepsinin de mafya hizmetinde çalıştığı bildirildi. İtalyan jandarma örgütüyle Roma'daki mafya şefi arasında gizlice yürütülen görüşmeler şu sonucu verdi. Emir almadan mafyanın hiçbir katili siyasi cinayet işlemez. Mafya içinde bir yabancı devlet adamının öldürülmesini istemek söz konusu değildir. Lebel başını kaldırdı. Ben bunun gerçek olduğuna inanıyorum. İngiltere'den de alınan bir sonuç yok. Yalnız isteğimiz ek araştırma yapılması için gizli servise aktarıldı. Hep böyle ağır iş görürler diye homurdandı Sinclair de Vioman. Lebel bu sözleri duydu ve yeniden başını kaldırdı. Ama çok dikkatli çalışır İngiliz dostlarımız dedi. Scotland Yard'ı küçümsememek gerek. Yeniden raporunu okumaya devam etti. Amerika'da iki olanak var. Önce karargahı Miami'de olan büyük bir silah kaçakçısının sağ kolu. Bu adam önce ABD Deniz Kuvvetleri'nde görev almış, sonra CIA'ya girip Karayipler bölgesine çalışmış. Domuzlar Körfezi çıkarmasından hemen önce bir kavga sırasında Castro düşmanı bir Kübalı'yı öldürdüğü gerekçesiyle CIA'dan atılmış. Sonra CIA'nın kullandığı adamlardan olan bir silah kaçakçısı tarafından işe alınmış ve Küba'ya çıkarma yapacak müfrezeye silah sağlamakla çalıştırılmış. Silah kaçakçılığında patronunun rakibi olan kişilerin kurban gittiği, nedeni anlaşılmamış iki kazadan o sorumlu tutuluyor. Görüldüğü gibi silah kaçakçılığı çok tehlikeli bir iş. Adamın adı Charles, Chuck Arnold. FBI onun hakkında soruşturma yapıyor. FBI'ın bize bildirdiği ikinci adamın adı New Yorklu çete reislerinden Albert Anastasia'nın eski muhafızlarından Marco Vitellino adlı biri. Anastasia 1957 ekibinde berber koltuğunda otururken öldürüldü. Vitellino da canını kurtarmak için Amerika'dan kaçmak zorunda kaldı. Venezuela başkenti Caracas'a yerleşip bazı dalavereli işlere girmeye çalıştı ama bir sonuç alamadı. Venezuelalı haydutlar onu hemen kımıldayamaz hale getirdiler. FBI'ya göre eğer buralardaysa yeterli para karşılığı yabancı bir örgüt hesabına adam öldürmeyi kabul edecek türde bir adam bu Vitellino. Salonda derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Hazır bulunan 14 kişi çıt çıkarmadan Lebel'i dinlemişlerdi. Belçika'da bir ihtimal var. Psikopat bir katil Chombe'nin Katanga'da kullandığı adamlardan. 1962'de yakalanıp Birleşmiş Milletler tarafından Katanga'dan atılmış. Belçika'da iki cinayet suçundan arandığı için oraya girememiş. Adı Jules Barringer. Sanıldığı kadarıyla Orta Amerika'ya göçmüş. Belçika polisi çalışmalarıyla ilgili araştırmasını sürdürüyor. Almanya'da şüpheli bir kişi var. İki ülkece savaş cinayetleri işleme suçundan aranan eski SS binbaşısı Hans-Dieter Kassel. Savaştan sonra sahte bir adla Batı Almanya'da yaşadı. Eski SS'lerin bir yeraltı örgütü olan Odessa'nın baş katiliydi. Savaştan sonra savaş sırasında işlenen cinayet sorumluların araştırılmasının yoğunlaşmasını isteyen iki sosyalisti öldürmüş olmasından şüphe ediliyor. Daha sonra Kassel olduğu anlaşıldı ama görevinden alınan bir polis şefinin verdiği bilgi sayesinde İspanya'ya kaçabildi. Madrid'de yaşadığı sanılıyor. Lebel önündeki kağıtlardan başını kaldırdı. Yalnız adam 57 yaşında, bu yaşta böyle bir işin üstesinden gelmesi çok güç. Bir de Güney Afrika var. Orada da kiralık asker olan şüpheli bir kişi bulunuyor. Adı Piet Schuiper. O da Chombe'nin muhafızlarından biri. Güney Afrika'da işlediği bir suç yok ama istenmeyen adam ilan edilmiş. Usta nişancı. Son olarak yılın ilk günlerinde Katanga'daki direnişin yıkılmasından sonra Kongo'dan atıldığı sıra görüldü. Hala Batı Afrika'da olduğu sanılıyor. Afrika gizli servisleri bu konudaki soruşturmayı sürdürüyorlar. Lebel sustu ve salondakileri süzdü. Masa başındakiler kımıldamadan ona bakıyorlardı. Tabii diye devam etti Lebel, korkanın bütün bu bilgiler kesinlikle uzak. Bir kere araştırmaları mantıklı olarak bir sonuç verme ihtimalinin bulunduğu 7 ülkeye başvurdum. Ayrıca bu 7 ülkeden 3'ü olumsuz cevap verdi. Belki de yanıldılar. Hiçbir kesinlik yok tabii. General Gilbo'nun belirttiği gibi aslında er yordamıyla yola diyoruz. Basit umutlar bizi fazla ileri götürmez diye atıldı Sinclair küstah bir sesle. Belki albayın bize yapabileceği bir teklif vardır dedi Lebel terbiyelice. Sinclair buz gibi bir sesle karşılık verdi. Ben bu kiralık katilin harekete geçmekten alakonulduğuna eminim. Planı meydana çıkarılınca başkanın yanına nasıl yaklaşabilir? Şazane ve yardakçılarının çakala vereceklerini söyledikleri para ne olursa olsun bunu geri isteyip harekatı durduracaklar. Siz eminsiniz diyerek araya girdi Lebel tatlı bir sesle. Ama umut ve emin olma arasında pek fazla fark yok. Ben kendi yönümden araştırmalarımı sürdürmeyi yeğe tutarım. Bu araştırmalar ne alemde komiser diye sordu bakan. Yabancı ülke polisleri Telex'e dosyaları bana göndermeye başladılar sayın bakanım. Ayrıca resim de bekliyorum. Hepsinin dillerini tutacaklarına inanıyor musun diye sordu Sanguinetti. Konuşmaları için hiçbir neden yok cevabını verdi Lebel. Interpol'e bağlı bölümlerin önde gelen kişileri her yıl bunun gibi yüzlerce gizli soruşturma yaparlar. Soruşturmaların birçoğu da resmi değildir. Bir suçlunun aranması söz konusuysa uluslararası işbirliği siyasi görüş ayrılıklarının az çok etkisindedir. Siyasi bir cinayet için de mi diye sordu bakan. Polisler için sayın bakanım cinayet her yerde aynıdır. Bu nedenle diplomatlar yerine yabancı meslektaşlarımla bağlantı kurmayı yeğledim. Tabii başvurduğum ülkeler dışişleri bakanlıkları da durumu haber alacaklar. Ama çalışmalarımızı engellememeleri için bir neden yok. Siyasi katil herkesin gözünde kanun dışıdır. Yine de haber alınca gerekli sonuçları rahatça çıkaracak ve durumu alaya alabilecekler dedi St. Clair buz gibi bir sesle. Neden bu tutumu benimsesinler anlamıyorum. Günün birinde sıra onlara da gelebilir. Devlet başkanımızın ölüm tehlikesinde olduğunu öğrendiğinde sevinecek pek çok insan bulunduğunu fark etmiyorsanız pek zayıf siyasi görüşlere sahipmişsiniz karşılığını verdi St. Clair. Gizli kalması gereken bu olayın üzücü bir şekilde yayılması başkanın da ne pahasına olursa olsun önlemek istediği şeydi. Yayılsa bile çok dar bir çevreye yayılacak diye düzeltti bu sözleriyle evvel. Açıklanması ülkelerindeki politikacıların yarısını devirecek sırları bilen bir avuç adama yayılacak. Bu adamların sıkı ağızlılığı işgal ettikleri yerlerin garantisidir zaten. Birkaç kişinin devlet başkanının cenazesine daveti alacak yerde bir kiralık katil aradığımızı öğrenmesi çok daha iyi diye homurdandı Bouvier. 2 yıl süreyle OAS'ye karşı savaştık. Başkan hep bu mücadelenin basında ön plana geçmemesini istedi. Baylar, baylar diyerek bakan araya girdi. Bu kadarı yeter. Yabancı ülkelerde el altından soruşturma yapma yetkisini St. Clair'e yan gözle baktı. Başkanla görüştükten sonra veren benim. Albayın bozulmasını salondakilerde uyandırdığı neşeyi gizlemeye kalkan olmadı. Başka bir şey var mı? Roland bir el hareketi yaptı. İspanya'ya sığınan OAS'ye bağlı pek çok mülteci var. Dolayısıyla orada devamlı bir şube bulunduruyoruz. Belki de Batı Almanya'yı rahatsız etmeden eski Nazi subayı Kassel'in icabına bakabiliriz. Yanılmıyorsam Bonn Dışişleri Bakanlığı ile ilişkilerimiz pek parlak değil.